Ayrım 3.
Sayfa 34. Abdullah Gül'ün Cumhuriyet, türban ve laikliğe ilişkin değerlendirmeleri Cumhuriyet'le kavgalı bir cumhurbaşkanı adayı olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Gül, Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemde İngiliz The Guardian gazetesinde yayımlanan röportajında "Türkiye'de Cumhuriyetçi dönemin sonu geldi. Kesinlikle laik sistemi değiştirmek istiyoruz." diyor. The Guardian tarafından yeşil devrimci ilan ediliyordu. Gül'ün temsil ettiği çevrelerin attığı tohumların nasıl yeşerdiği ise Ankara'da acı tecrübelerle yaşanmış, ancak Danıştay baskınından da ders çıkarılmamıştı. Gül'ün Fazilet Partisi Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemde de gündeme ilişkin değerlendirmeleri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın partinin kapatılmasına ilişkin iddianamesine şöyle yansımıştı. Adalet, hukuk, demokrasi, insan hakları, özgürlükler, inanca saygı, eğer bu şeyler ayaklar altına alınmasaydı, bu millet kendi öz yurdunda garip, öz vatanında parya muamelesine tabi tutulur muydu? Hırsızlık yapanlar, boğazlarına kadar yolsuzluk yapanlar, çetelerle, mafyalarla kol kola gezenler, bugün laiklik zırhı içine bürünüp devletin en itibarlı koltuklarında otururlar mıydı? Sadece okumak istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Sessizce okula gidenler polis zoruyla üniversite kapısından "Başörtüm var, sakalım var" diye atılır mıydı? İslam'a aykırı yasa kalkacak. Abdullah Gül 10 Aralık 1995 tarihli Milliyet gazetesine yayımlanan röportajında da Cumhuriyet'in temel nitelikleriyle barışık olmadığını ortaya koymuştu. Gül özellikle değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek, Türkiye'nin laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olduğuna ilişkin ikinci maddesiyle değiştirilmesini yasaklayan maddelerin kaldırılması gerektiğini savunmuştu. Gül'ün öne çıkan değerlendirmeleri şöyleydi. Saklanamaz gerçekler var. İslam'ın yalnız ahireti değil, dünyevi düzeni de içerdiği bir gerçektir. Ben bir Müslüman olarak buna inanıyorum. Türkiye'de geçerli kanunlar arasında İslam'a aykırı olan da var, olmayan da. Aykırı olanlar baskıdır. Baskı kalkacak, bu hakkı kullanacağım, halka bu imkanı vereceğim. Artık Türkiye'de yasaklarla gitmez. Yani anayasada şu yasak var, bu yasak var diye gitmez. Halk isterse yapılır. Biz Türkiye'de yasakçı bir zihniyetin olduğuna inanıyoruz. Türkiye'de açık gizli bir İslam düşmanlığı olduğuna inanıyoruz. Başörtüsü örneğin. İnancından dolayı kimse discrimination'a, yani ileri derece ayrımcılığa uğramayacak. Orduya girerken subayların, karılarının, kızlarının fotoğrafları isteniyor. Bunları kaldıracağız. Düzen Türkiye'de İslam'ı caminin içine hapsetti. Biz İslami hayat tarzı olarak görmek istiyoruz. Türk Anayasası'nın girişinin İngilizcesini yabancıya verecek olursanız utanırsınız. Faizin doğru olmadığına inanıyoruz. Faizin sıfıra yakın olduğu toplumlar sağlıklı toplumlardır. Gül dünyayı sarsan 68 kuşağından bir isim. Ancak ailesinin ve yetişme tarzının etkisiyle bu kuşağın muhafazakar kanadında yer aldı. Henüz 22 günlük evli, çiçeği burnunda bir damatken de 12 Eylül askeri darbesini yaşadı. İstanbul Erenköy'deki evinde ikamet ederken bir sabah elinde pusulasıyla genç bir üsteğmen kapıyı çaldı. Sancak Harekatı kapsamında İstanbul'da Metris askeri cezaevine gönderilen siyasi tutuklar arasında yer alıyordu. Gül Özal'ın devreye girmesiyle serbest bırakılıyordu. Abdullah ile Hayrun Nisa Hanım'ın evliliğinden Ahmet Münir, Kübra ve Mehmet Emre doğuyordu. Askerliğini kısa dönem olarak 1981 yılında Tuzla'da yapan Gül, 1983'te İslam Kalkınma Bankası, İKB'den teklif alıyordu. 1991'e kadar İKB'nin Cidde'deki merkezinde iktisat uzmanı olarak çalışan Gül, 1991'de uluslararası iktisat dalında doçent oluyordu. Abdullah Gül aynı yıl oğlu Ahmet Münir'in sünneti için Kayseri'ye geldiğinde yaşamını değiştirecek bir sürprizle karşılaşıyordu. Başbakanlığı oğluna borçlu. 1991'de oğlunun sünneti için Cidde'den Kayseri'ye gelen Abdullah Gül, beklemediği bir anda dostlarının ısrarıyla milletvekili oldu. 4 dönem Kayseri milletvekili seçilen Gül, İsrail, ABD ve İngiliz başkonsolosluklarının denetiminde Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte AKP'yi kurdu. 1991'de ANAP Genel Başkanı olduktan sonra kısa bir süre başbakanlık koltuğuna oturan Mesut Yılmaz erken seçim kararı aldı. Refah Partisi lideri Erbakan, MHP lideri Alparslan Türkeş ve İDP Genel Başkanı Aykut Edebali ile seçim ittifakı yaptı. 1991'de İslam Kalkınma Bankası'nın Cidde'deki merkezinde iktisat uzmanı olarak çalışan Abdullah Gül, oğlu Ahmet Münir'in sünneti için geldiği Kayseri'de hayatında dönüm noktası olan teklifle karşılaştı. Refah Partisi İl Başkanı Şaban Bayrak, Gül'e milletvekili adaylığı teklif etti. Başta Recep Tayyip Erdoğan ve Doktor Azmi Ateş olmak üzere İstanbul'daki arkadaşları da Gül'ün aday olmasında ısrar ettiler. İttifak Kayseri'den tulum çıkardı ve 7 milletvekilliği kazanıldı. Devlet Bakanı Beşir Atalay, Abdullah Gül gibi Siirt göçmeni bir ailenin çocuğuydu. Gül ailesi Siirt'ten göçmek zorunda kaldıklarında Kayseri'ye yerleştirilmiş, Atalaylar ise Kırıkkale'nin Keskin ilçesi Armutlu köyüne gönderilmişlerdi. Kırıkkale Üniversitesi'nin rektörlüğünü de yapan Beşir Atalay, Atatürk ilke ve inkılaplarına karşı hasmane tutumları ve Hümeyni yanlısı faaliyetleri sebebiyle YÖK tarafından yapılan soruşturmaların ardından üniversiteyi irticai yapılanmaların beşiği haline getirdiği iddialarıyla 15 Aralık 1997 yılında görevden alındı. Atalay Hümeyni'ye o derecede hayrandı ki doktora tezinin kapağına bile onun resmini koymuştu. Atalay hakkında hazırlanan raporda şu bilgiler yer alıyordu. Arap dili ve edebiyatı bölümlerini oluştururken Batı edebiyatı bölümlerine yer vermedi. Üniversitede neredeyse her odayı mescit haline getirdi. Üniversiteyi tarikatçıların merkezi yaptı. Türbanlı öğretim üyelerinin ders vermesine göz yumarken, laik düşüncedeki öğretim üyelerinin çalışmalarına sürekli engel oldu. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olarak tavsiye ettiği Beşir Atalay için şunları söylüyordu. Benim yakın arkadaşım, yanımda olması benim tercihimdir. Oysa aynı zamanda akrabasıydı ama nedense bu gerçeği dile getiremiyordu. AKP milletvekili Profesör İrfan Gündüz'ün Başbakan Abdullah Gül ile 1960'ların sonlarında başlayan bir arkadaşlıkları vardı. İki arkadaşın ilişkisi üniversite yıllarında gelişiyor. MTTB, MSP, Refah Partisi, Fazilet ve AKP ile devam ediyordu. AKP milletvekili Profesör İrfan Gündüz İstanbul'da geçen ortak yılları şöyle anlatıyor. Abdullah Gül ile Kayseri Büyük Doğu Fikir Kulübü'nde tanıştık. Sonra İstanbul'da devam etti ilişkimiz. İstanbul'da Kayseri Yüksek Tahsil Cemiyeti Başkanı'ydı. Ben de yönetim kurulu üyesiydim. O zamandan kucaklayıcı, mutedil kişiliği ön planda olan bir arkadaşımızdı. Aramızda bir denge unsuruydu. Abdullah Bey'le çok dünürlük yaptık, az kız istemedik. Mesela Yaşar Karayel'i Abdullah Bey'le ben evlendirdim. 1977'de Recai Kuta'nın Kayseri'de senatör adaylığı kampanyasını Abdullah Gül, Şükrü Karatepe, Talat Yılmaz, Bekir Yıldız ve ben birlikte yürüttük. İlk deneyimimizde Abdullah Bey'le beraber girmediğimiz köy kalmadı. Gül'ün en yakın arkadaşlarından olan AKP milletvekili Profesör İrfan Gündüz, 1950'de Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde doğdu. Orta öğrenimini Kayseri İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Niğde ve Aksaray'da İmam Hatip okullarında öğretmenlik yaptıktan sonra İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Tasavvuf Tarihi Asistanlığını kazandı. 1996'da profesör oldu. Birçok tercüme eserleri bulunuyor. 1998'de Fazilet Partisi'nde teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini yaptı. Uzak görüşlülüğü ile övündü. Gül'ün ilk turda Cumhurbaşkanı seçileceğini söyledi ancak yanıldı. AKP Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Profesör Doktor İrfan Gündüz, tarikatlar kapatılmamalı diyerek İskenderpaşa cemaatine yakınlığını Esat Coşan'la baba oğul gibiydik diyerek açıklıyordu. AKP'li Gündüz bir boşluk oluşursa doldurulur görüşüyle tarikatların kapatılmasına karşı çıkıyor, zikir ayinlerini ise insanlığın unutkanlığına karşı ortaya konulan bir metot olarak yorumluyordu. MTTB 11 Kasım 1967 tarihinde İstanbul'da Kıbrıs yürüyüşü düzenliyordu. Çünkü Kıbrıs'a girmesi Yunanlarca yasaklanan Rauf Denktaş gizlice adaya girer ve yakalanarak tutuklanır. Bu olayın ardından ülke genelinde toplantılar, mitingler düzenlenir. MTTB İmam Hatip Okulları öğrencilerinin oluşturduğu mehter takımı eşliğinde Taksim'e kadar yürüyor, yol boyunca "Kahpe Yunan, Ordu Kıbrıs'a, Zafer Türk'ündür, Papaz'a ölüm" şeklinde sloganlar atıyorlardı. Hatta "Kılıçla aldık, kalemle verdik, intikamını alacağız, buyuruculuk Türk'ündür" şeklinde dövizler de taşıyorlardı. Dün bu davranışları sergileyen MTTB kökenliler bugün iktidara geldiklerinde Kıbrıs'ı Rumlara vermek için yarış düzenliyor, Denktaş'a saldırmakla kalmayıp hakaretler yağdırıyorlardı. Denktaş o günün MTTB'lilerini şöyle uyarıyordu. Kıbrıs milli bir davadır. Geçmişte alınmış milli kararlar Türkiye'de yeni bir hükümet geldi diye sil baştan yapılacak değildir diye düşünüyorum. İrfan Gündüz Abdullah Gül'ü övmeye şöyle devam ediyordu. Necip Fazıl Gül'ü çok severdi. Sultan Fikir Hassa ordusunu Kayseri'den Kursa yeridir derdi. Bir gün Üstad Abdullah, ben ve birkaç arkadaş ikindi namazı için Sultanahmet Camii'ne gittik. Ben hem okuyor hem de imamlık yapıyordum. Bu nedenle namazı da bana kıldırdılar. Üstad dışında hepimizin üstünde tiril tiril gömlekler, İspanyol paça pantolonlarımız, Üstad namazdan sonra ellerini havaya kaldırarak, ''Şükürler olsun, bu kubbelerin altı böyle zübbelerle dolmadıkça Türkiye'nin kurtuluşu yoktur.'' dedi. Milli Görüş'ün ağır toplarından Yasin Hatipoğlu Gül'ün milletvekilliği sürecini şöyle anlatıyordu. 1990 veya 1991'di galiba. Şaban Bayrak arkadaşımızın rahmetli babası Hacı Emmi vardı. Baharat fabrikası sahibiydi. Kayseri'ye gitmiştim. Şaban Bayrak bana, ağabey, Hacı Baba seni bekliyor, karpuz yedirecek dedi. Karpuzları kendi bahçesinde yetiştiriyordu. Gittik fabrikaya, karpuz yiyoruz. Bir gençle tanıştırdılar. Bu Abdullah Gül, İslam Kalkınma Bankası'na çalışıyor dediler. Sarıldık, öpüştük. Şaban Bayrak konuyu açtı. Ağabey, milletvekilliği için düşünüyoruz, ne dersin dedi. Ben de gayet güzel dedim. Sonra buraya getirdiler, hocayla tanıştırdılar. Referans olanlardan hocaya telkin ve tavsiyelerde bulunanlardan biri de bendim. Abdullah Gül milletvekili oldu ve Abdullah Gül genel başkan yardımcısı oldu. Abdullah Gül bakan oldu ve Abdullah Gül bu çizgiyi ilk terk edenlerden oldu. Refahın dışa açılan yüzü. Gül RP'nin ilk kongresine genel idare kuruluna girdi. 1993 yılında RP'nin dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığına getirildi. Kısa bir süre içinde parti içinde parlayan Gül, 1991-1995 tarihleri arasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçildi. Bu dönemde partisinin yurt dışı tanıtımında çok aktif roller aldı. Avrupa'nın en büyük siyasi platformu olan Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nde milletvekili olarak Türkiye'yi temsil etti. 1992'de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyesi oldu. RP'nin dışa açılan yüzü olarak sivrilen Gül, AB üyesi ülkelerin politikacı, diplomat ve aydınlarının ilgi odağı oldu. Gül 1995'te RP'den ikinci kez milletvekili seçildi. Alternatif Dışişleri Bakanı ve Mahkumiyet. Gül Erbakan'ın başbakanlığında kurulan Refah Yol Hükümeti'nde Devlet Bakanlığı ve Hükümet Sözcülüğü görevine getirildi. TRT ve Türkiye Kalkınma Bankası gibi kurumların yanı sıra KKTC, Türk Cumhuriyetleri ve yurtdışı insani yardımlardan sorumlu bakan olan Gül, dış politikadaki gelişmelerle de yakından ilgilendi. Yabancı devlet başkanları, bakan ve diplomatlarıyla hükümet adına yaptığı görüşmelerde her zaman Erbakan'ın yanında yer aldı. D8 projesinin hayata geçmesinde rol aldı. Gül parti çevrelerinde Alternatif Dışişleri Bakanı olarak anıldı. Abdullah Gül yazdırdığı kitaplarda kendini böyle övdürürken gerçeğin hiç de böyle olmadığı ortaya çıkıyordu. Gül Refah Yol Hükümeti döneminde devlet bakanı olarak görev yaptığı dönemde özel harcamalarını kendisine bağlı Türkiye Kalkınma Bankası'na yaptırdığı gerekçesiyle hakkında açılan tazminat davasında mahkum oldu. Gül hakkındaki karar yaptığı harcamaların kişisel ilişkileriyle ilgili olduğu ve görevi gereği olmadığı gerekçesine dayandırıldı. 1996 yılının parasıyla 1 milyar 652 milyon liranın faiziyle Gül'den alınmasına hükmedildi. Zarar, Gül'den yasal faiziyle birlikte icra yoluyla alınabildi. Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1999 Taksim 216 sayılı esas ve ardından gerekçesi yazılan 1999 Taksim 618 sayılı kararında şu tespitler yapılıyordu. Davalının bankaya yaptırdığı 1 milyar 652 milyon liralık harcamanın görevle ilgisi olmayan şahsi harcama niteliğinde olduğu saptanmıştır. Kişisel ilişkileriyle ilgilidir, görev gereği değildir. Teftiş kurulu tarafından tespit edilen bu para davalıdan istenmiştir. Ancak davalı tarafından ödeme yapılmamıştır. Bunun üzerine uyuşmazlık çıkmış ve dava açılmıştır. Açıklanan olgular, harcamalara ilişkin belgeler, uzman bilirkişi raporları ve tüm dosya içeriğiyle doğrulanmıştır. Bu bakımdan davalı bu harcamaların bedelini bizzat kendisi ödemekle yükümlüdür. Bu nedenle 1 milyar 652 milyon liranın %50 yasal faiziyle birlikte davalıdan alınıp davacıya verilmesine karar verilmiştir. Abdullah Gül Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin bu kararına itiraz etti. Dosya Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'ne geldi. 4. Hukuk Dairesi 2000 Taksim 6788 esas, 2000 Taksim 7375 sayılı kararı ile 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını onadı ve Gül devletin ve milletin parasını icra zoruyla ödemek zorunda kaldı. Kayıp Trilyon Sanığı. Abdullah Gül hakkındaki ilk suçlama kamuoyunda Kayıp Trilyon davası olarak bilinen davada geçti. Kapatılan RP'ye 1997 yılında yapılan 1 milyon YTL'lik hazine yardımının sahte belgelerle harcanmış gibi gösterildiği iddiasıyla açılan Kayıp Trilyon davasında dönemin genel başkanı Necmettin Erbakan ile birlikte sanıklar arasında Gül de yer aldı. AKP'den milletvekili olmasıyla birlikte Gül dokunulmazlık kazanmış oldu. Bu nedenle Abdullah Gül hakkında ceza yargılaması yapılamadı. Ancak aynı dosya kapsamında yargılanan Necmettin Erbakan, özel evrakla sahtecilik suçundan 2 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası aldı ve siyasi yasaklı hale geldi. Bu nedenle Gül'ün köşke çıkmasıyla dokunulmazlığının kalkıp kalkmayacağı da tartışılan konular arasında bulunuyor. Kimi hukukçular milletvekili dokunulmazlığının Cumhurbaşkanı için geçerli olmadığını ve köşke çıkan kişi hakkında fezleke olması durumunda yargılanabileceği tezini savunuyor. Abdullah Gül'ün Kayıp Trilyon davası nedeniyle TBMM'de fezlekesi bulunuyor. Gül'ün Cumhurbaşkanı olması durumunda Kayıp Trilyon davasından yargılanıp yargılanmayacağı gelecek günlerde netleşecek. 28 Şubat sürecinde partisini her platformda cılız bir şekilde savunan veya savunuyor görünen Gül, parti içinde yeni bir kuşağın temsilcileri arasında sayıldı. RP kapatıldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte Fazilet Partisi'ne geçiyor, 18 Nisan 1999 seçimlerinde FP'den milletvekili seçiliyordu. Erbakan'a ilk bayrağı açtı. FP'nin emanet usulüyle yönetilmesine itiraz edenlerin başında Gül geliyordu. Gül bu surette parti yönetiminden Erbakan ve yakın çevresini uzaklaştırmanın hayalini kuruyordu. Gerçi onlar da yavaş yavaş sahadan çekilmek istiyorlardı ya, neyse. Fazilet Partisi yönetimini gençleştirmek ve yenileştirmek isteyen güçlü bir eğilim vardı. Parti içinde yenilikçiler olarak nitelenen kuşağın başında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geliyordu. Siirt'te halkı kışkırtmak amacıyla okuduğu bir şiir nedeniyle hapse mahkum edilen ve siyaset yasağı konulan Erdoğan'ın parti içindeki mücadele arkadaşları Abdullah Gül, Bülent Arınç, Abdüllatif Şener, Mehmet Ali Şahin gibi isimlerdi. Gül, Erdoğan, Arınç, Şahin ve Şener'in desteğiyle 14 Mayıs 2000'de yapılan FP 1. Olağan Büyük Kongresi'ne genel başkan adayı olarak katılma kararı aldı. Bu karar 30 yıllık milli görüş geleneğinde bir ilkti. Milli Görüş'ün kurmaylarından Yasin Hatipoğlu, Gül'ün Milli Görüş'ü ilk terk edenlerden olmasını üzücü haber olarak niteliyor ve şunları söylüyordu. Abdullah Gül bu çizgiyi ilk terk edenlerden oldu ve Abdullah Gül haberiniz olsun, siz bunlara alışık olmasanız da ben kongrede genel başkan adayı oluyorum anlamında hocaya ilk üzücü haberi veren oldu. Gül yenilikçi harekette sürekli yolu açan hamleleri yaptı ve yerini hep Tayyip'e terk etti. İsyancıların genel başkan adayı oldu. Genel başkanlığı daha sonra Tayyip'e devretti. Başbakanlığı emaneten devraldı, Tayyip'in milletvekili olmasının ardından makamı Tayyip'e bıraktı. Cumhurbaşkanlığına aday oldu ve çok geçmeden görülecektir ki burayı da Tayyip'e sunacaktır. Emanetçi olmayacağım. Emanetçi ve icazetçi olmayacağını, yetki ve sorumluluk alarak iş yapacak genel başkan olacağını vurgulayan Gül, büyük bir partide farklı görüşlerde kişiler olması normaldir ama temel ilkelerde bir ayrım yok. Olayları daha yakından takip eden, olayların daha çok içinde olan ve reel politikaya daha yatkın olan arkadaşlara yenilikçi deniyor dışarıda. Öncelikle toplumun güvenini sağlamanız gerekir. Bunun için de çok realist olmanız, değişimi kavramanız gerekir. Bunları yaparken de kendi kimliğinizi muhafaza etmelisiniz, diyordu. Gül büyük baskılara rağmen aday olduğu kongrede 122 oy farkla kaybetti. Delegelerin yarısının oyunu alan Gül kaybetmişti ama sonuçlar Kutan için zafer değildi. Gül'ün aldığı oy parti tabanında yenilikçilerin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyordu. Yavuz Selim tarafından kaleme alınan ve Abdullah Gül övgüsü olan Gül'ün Adı adlı kitapta Gül parti içindeki çalışmalarını şöyle anlatıyordu. İşimden istifa ettim, çocuklarımın okullarıyla ilişkilerini kestim ve Türkiye'ye dönüş yaptık. Sonra da kendimi tamamen geceli gündüzlü parti çalışmalarına verdim. Başka hiçbir işle meşgul olmadım. Kısa bir süre içinde arkadaşlarımın, partideki büyüklerimizin ve tabii ki Erbakan hocamın dikkatini çektim. Birçok konuda parti sözcüsü olarak konuşmaya başladım. O yıllarda Körfez Savaşı'nın devamı çekiç güç meseleleri vardı. Dış politika çok önemliydi doğrusu. Ben de o konularda ilgili yaptığım konuşmalarla epeyce dikkat çekiyordum. Sonra ilk kongrede Erbakan hocanın ve parti büyüklerimizin teveccühü ile genel idare kurulu üyeliğine seçildim. Sonra başkanlık divanında görev aldım. Daha sonraki seçimde de bu görevim devam etti. Bu arada dikkatimi çeken bir şey oldu. İçimize kapanık bir partiydik. Kendi kendimize gelin güvey oluyor, kendi kendimize düşüp kalkıyorduk. Partinin dışındaki çevrelerle ilişkimiz yok gibiydi. Genel merkezde hocanın makamına ayakkabılar çıkartılır, terlikle girilirdi. Kopuktuk. Ama o yıllarda toplum sosyolojik olarak Refah Partisi'ne çok meyletmişti. Ve parti yükselen bir trendi yakalamıştı. İstanbul'da yapılan belediye seçimlerinde 6 başkanlığın 4'ünü kazanmıştık. Bu neticeler içeride ve dışarıda büyük bir dikkat çekmişti. Ben dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı olduğum için dış dünyanın bizim üzerimizdeki dikkatlerini çok iyi takip edebiliyordum. Yabancı gazeteciler, diplomatlar, birçok kuruluşun temsilcileri akın akın Türkiye'ye geliyordu. Partimizi ve bizleri tanımaya çalışıyordu. Onların da tek kapısı bendim. Görevim de buydu zaten. Günde 4-5 heyeti kabul ederdim.